Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Beklendiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık değişimi sadece o ülkedeki demokrasinin ve liberal değerlerin yerine oturmasına etki etmedi. Aynı zamanda küresel ölçekte NATO gibi, Avrupa Birliği gibi önemli kurumların da daha demokratik tavırlar almaya başlaması ve projeksiyonlarını popüler ve popülist siyaset yapan aktörler üstüne daha güçlü bir şekilde yöneltmesini sağladı. Bunun adımlarını tek tek kademeli olarak görüyoruz. Nereden görüyoruz? Öncelikle söylem ekseninde görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden popülist liderler ve Türkiye'deki yönetim aleyhinde daha önce ağızlara alınmadık ifadeler çıkmaya başladı. Senato'nun kararları bu istikamette devam ediyor. Zaten biliyorsunuz Aralık ayında Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alırken demişlerdi ki biz seçimleri bekleyeceğiz. Biden yönetimi görevi devraldıktan sonra eş güdümlü olarak Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bu problemin üstüne gitmeye çalışacağız. Dolayısıyla karşımızdaki tablo bizim beklediğimiz ölçüde daha önce size yorum yapmaya çalıştığım istikamette liberal demokrasinin küresel ölçekte daha güçlü bir şekilde geri döndüğü bir uluslararası sistemi müşahede etmeye başlayacağız. Nitekim Münih Güvenlik Konferansı'na, dünyanın en önemli güvenlik konferanslarından bir tanesidir. Bu sene sadece online vuku buldu bu konferans ve Biden orada yaptığı görüşmede aynı ifadeyi, size bahsettiğim ifadelere benzer bir şekilde yorumladı ve dedi ki geri döneceğimizi söylemiştik, geri döndük. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak dünyada hep liberal, özgürlükçü, demokratik sistemlerin yanında durmaya alışık ve onların liderliğini yapmayı üstümüze görev atletmiş bir millettik. Bundan sonra da bu istikamette yolumuza devam edeceğiz. İşte bundan çok korktuğu için Türkiye'deki yönetimin, Saray İttifakı bundan çok korktuğu için hatırlayacaksınız TRT ve Anadolu Ajansı vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kapı kapı gezip oradaki Türklere yönelik propaganda yapıp Trump'a oy vermelerini rica etmişti. Hangi Trump'a? Bir İslamcı iktidar, Kudüs'ü başkent tanıyan, Erdoğan'a aptal olma diyen, listeyi uzatabilirim. Tüm dünyanın antipatik baktığı, tüm dünyanın popülist, nobran, Müslüman milletlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahatini bile yasaklayan Trump'ın iktidarda kalmasını çok istiyorlardı. Zira kendileri demokratik bir yapılanma olmadıkları için, hukuka dönme ihtimalleri olmadığı için uluslararası sistem demokratikleştikçe, özgürleştikçe, liberalleştikçe AKP iktidarı, Saray İttifakı üzülüyor. Hatırlayacaksınız çok küstah bir şekilde işte dil bilen, birazcık eğitim almış, doktoraları olan, sarayda çalışan yetkililer Amerika Senatosu basıldığında ya da Kongresi basıldığında o vandallar tarafından sevinç naraları atmışlar, dalga geçmişler. İşte sizi hukuka ve demokrasiye davet ediyoruz, bu tür şeyler geçicidir, sabredin gibi böyle üst perdeden küstahça açıklamalar yapmışlardı. Ve tabii Amerika'daki liberal demokratlar bunları bir kenara yazdılar. Şimdi de demokratikleşme süreci başladıkça çok daha sert ifadeleri Saray İttifakı'na karşı kullanıyorlar. Yani bir akşamlık Twitter'da böyle popüler olmak için, eğlenmek için, kendi aralarında dalga geçmek için bir ülkenin imajını çöpe atabilecek şekilde, bir ülkenin tüm dış politika doktrinini çöpe atabilecek şekilde küstah, dünyayı okuyamayan, gerçekten çok nobran, taşralı, hiçbir zaman modernleşememiş, moderniteyle hiçbir zaman barışamamış, dünyayı bu yüzden doğru okuyamamış, okumamakta direnen ama tüm bu gücü işte o küstahlığı ve nobranlığı rahatça satabildiği muhafazakar, milliyetçi, İslamcı tabandan alan, onların gözünde ben puan toplayabiliyorsam tüm dünya yanmış, ülkenin çıkarları yanmış, umurumda bile değil diyen bir tavırla yönetildiği için ülke şimdi dönüşü çok çok pahalı oluyor. Yani şöyle düşünün, bir dev bir gemi kıyıya yaklaşmış, karaları görmüş, tıpkı Titanic gibi kayalar arasından manevra yaparak buradan çıkmaya çalışıyor ama ne tarafa dönseler büyük kayalarla, buzullarla karşılaşıyorlar. Şimdi size bu yorumda o buzulları, o kayaları Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, yani Biden'ın Türkiye planları ile birlikte Avrupa Birliği'nin Türkiye planlarını izah etmeye çalışacağım ve Türkiye'nin buradan çıkma ihtimali var mı yok mu bunu sizlerle birlikte tartışmaya çalışacağım. Şimdi Biden yönetimi 4-5 farklı kalemde açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi IŞİD'le mücadeleye. IŞİD'le mücadelenin iki ayağı var Türkiye'yi ilgilendiren. Bir tanesi IŞİD'le mücadele demek Kürtlere destek demektir. Zira Suriye'de IŞİD'i sahadan silen, onlarla çatışan çoluk çocuk kadınlarıyla birlikte ordu kurup IŞİD'e karşı mücadele verip bu savaşı kazanan Kürtler demektir. IŞİD'le mücadele edeceğiz demek Suriye'ye geri dönüyoruz. Şayet Esad tarafı Rusya ile anlaştı ve orası Rusya'nın denetiminde olacaksa biz oradaki Kürtleri kendi kaderleriyle baş başa bırakmayacağız. Zira size Orta Doğu'da müthiş bir Kürt düşmanlığı olduğunu açıklamıştım. Bu sadece Türkiye'de değil. Bizzat asistanlarımızla birlikte 5 sene Orta Doğu'da yaptığımız saha çalışmalarında bu sonuçlara ulaşmıştık. Hatta Türk dışişlerini de bu konuda uyarmıştık. Gelin Kürtlerin hamiliğini yapın. Burada bu insanlar yaşayacaklar. Eğer Türkiye üzerinden yaşamayı başarırlarsa Orta Doğu'da kuracağınız bu barış köprüleriyle doğal süreçte o pozitif domino efekt yapacaktır. Doğal süreçte bu kar topu efektiyle Türkiye'deki Kürt sorununu da çözmüş olursunuz. Burada da atacağınız barışçı adımlar şu anda etkili olmaz ama Orta Doğu'daki Kürtlere de sahip çıkarsanız Türkiye'deki sorunu doğal olarak çözmüş olursunuz. Kürtlerin dünyaya açılan kapısı olmuş oluruz ve Orta Doğu'da Türklere en yakın aslında halk Kürtlerdir. Sadece bunu görmekte güçlük çekiyoruz, bunu görmekte acizlik çekiyoruz. Zira PKK ile yaşadığımız acı terör geçmişinden dolayı Kürt okumamızı doğru yapamıyoruz. IŞİD yorumunun, Amerika'nın verdiği IŞİD yorumunun ikinci ayağı ise IŞİD'e yapılan yardımlarla, dolaylı yardımlarla alakalı bir yönü var. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanan bir raporda şu ifadeler kullanıldı. IŞİD parası topladığı parayı Türkiye üzerinde bulduğu aracılarla, bunu bir gizli özne olarak kurmuşlar cümleyi, kim olduğu söylenmiyor, buldukları aracılarla Türkiye üzerinden Suriye'ye sokuyorlar ifadesi raporlara geçti. Bu raporlar üzerinden Türkiye'ye, bunu da basına sızdırarak Türkiye'ye aslında baskı kurmaya ve bu şey üzerinden, enstrümanlar üstünden Suriye politikalarında Türkiye'nin nerede duracağını da test etmeye başladılar. Şimdi Türkiye'deki aktörler bunların geleceğini bildiği için seçimden sonra aslında büyük bir şok yaşadılar. Ve dediler ki işte Amerika Türkiye'nin büyüklüğünü görecektir. Göreceksiniz ilk ziyaret edeceği ülkelerden bir tanesi Türkiye olacak. Göreceksiniz Türkiye'nin büyüklüğünü görünce o sert söylemden vazgeçecekler ve uzlaşmanın yollarını aramaya çalışacaklar. Peki böyle mi oldu? Böyle olmadı. Erdoğan'ı arayan yok. En önemli liderlerle görüşüldü, orta derecede önemli liderlerle görüşüldü ama Türkiye'nin kapısını çalan yok. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de Biden'da, Amerika'daki, Avrupa'daki farklı aktörler de şunu çok net bir şekilde biliyorlar. Türkiye'nin hukuka, düzeltiyorum, AKP yönetiminin hukuka ve demokrasiye dönme ihtimali yok. Oyunu buna göre oynayacağız. Peki ne yapacak? Hukuka ve demokrasiye dönme şansı yoksa sorun çıkartarak, uluslararası sisteme sorun çıkartarak bu sorunlarla birlikte var olmaya çalışacak. İşte bazı insanları tutuklayacak, onları esir olarak alacak, onlarla pazarlık yapacak. Bu can bedendeyken işte onlar serbest kalamaz dediği Brunson'a bir mektup akabinde hemen geri verecek, karşılığında bir şeyler almaya bakacak gibi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimi de ABD diyor ki sen sorun çıkartarak bizimle pazarlık yapamazsın. Sorun çıkartarak bizimle pazarlık yapabileceğin dönem geride kaldı. Zira biz artık eş güdümlü olarak Batı Paktı olarak bir cephe oluşturduk ve bu cepheden kesinlikle geriye adım atmayacağız. Bunun için Trump yönetimini çok fazla istiyorlardı ama bu olmayınca şimdi farklı sinyaller vermeye başladılar. S-400'leri gömemiyorlar, Rusya'ya bağımlılar. Ama F-35 projesine girmek istiyorlar. Savaş uçaklarının, en önemli savaş uçaklarından projelerinden biri. Yunanistan bunun içinde. Ege'de üstünlüğü, hava üstünlüğünü Yunanistan'a kaybetmek üzere Türkiye bu projenin dışında kalırsa, geçmişi bilenler, tarihi bilenler bir savaş gemisiyle Yunan ordusunun Osmanlı'ya karşı neler yaptığını çok iyi bildiği için sadece bir gemiyle bu projenin dışında kaldıkları takdirde Türkiye'nin Ege'de hava üstünlüğünü nasıl kaybedeceklerini çok iyi bildikleri için ve Amerika ile ilişkileri tekrar düzeltebilmek için bir lobi şirketi tuttular. Bu lobi firması üzerinden şu sinyali vermek istiyorlar. Biz 2,5 milyar dolarlık S-400 projesini çöpe atmaya, angarlara koymaya, kullanmamaya hazırız. Üstüne de yaklaşık 750 bin dolar gibi, 1 milyon dolara gibi bir para ödemişler. Git bunu Amerika'da önemli yerlere anlat ve bizi Biden yönetimine pazarla. Biden'la birlikte eş zamanlı olarak Türkiye'yi çok yakından tanıyan yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken de şu ifadeyi kullandı. Sözde stratejik ortağımız Türkiye hakkında. Yani Rusya ile birlikte işbirliği içinde olan ve artık bizim için sözde bir ittifak olan Türkiye. Dikkat edin, bu sözde demokrat, sözde İslamcı kavramı Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı bir kavramdır. Erdoğan'ın kullandığı bir kavramla ona nasıl baktıklarını, AKP yönetimine nasıl baktıklarını ifade etmişler. Artık sen sözde ittifaksın ki bunun emarelerini son bu 13 artı 3, 16 insanımızı kaybettiğimiz Suriye'deki o esir kurtarma operasyonunda da kullandılar. Şayet PKK öldürdüyse başınız sağ olsun. Bu bir aşağılama ifadesi. Yani size güvenmiyoruz. Böyle de olabilir, böyle olmayabilir de. Şayet öyleyse size başsağlığı diliyoruz. Bu ne demek? Biz sizi eskisi gibi Batı Paktı içinde demokratik ülkeler sınıfında güçlü ve her zaman arkasında durduğumuz bir müttefik olarak görmüyoruz. Yani peki buna benzer işaretler nereden geldi? Buna benzer işaretler Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yaptığı bir açıklamada da var. Avrupa Birliği'ndeki önemli yetkililerle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı. Biz müşterek endişe olarak Çin ve Türkiye'ye karşı beraber çalışma kararı aldık. Bu konuda mutabık olduk. Artık güçlü bir şekilde Türkiye karşısında taviz vermeyeceğiz. Demokratik ve liberal demokrasi ilkelerinden geri adım atmayacağız. Peki bunun üstüne ne geldi? Bunun üstüne 50 tane senatör, biliyorsunuz 100 senatör var Amerika Senatosu'nda, bir mektup imzaladılar ve Türkiye'nin demokrasiden vazgeçtiğini, insanları gereksiz yere hapse attığını ve Biden yönetiminin ivedilikle Türkiye'ye karşı tavır alması gerektiği gibi ifadeleri kullandı. İşte Biden sadece kendi istediği için değil, Amerika'daki tüm geniş demokrat cephenin istediği için, Amerika'daki tüm önemli demokratik kurumların talep ettiği için ve Avrupa Birliği de böyle bir partnere susadığı için tavır almış durumda ve geri adım atmak gibi bir şeyleri yok, bir lüksleri yok. Türkiye nasıl geri adım attı? İşte hem Hulusi Akar hem de Çavuşoğlu S-400 projesini önce kısmen gözden çıkarttıklarını, masaya oturabileceklerini, bazı istikşafi görüşmeler yapabileceklerini, sinyallerini verdiler. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda açıklama bile yapmadı. Tavrı çok net, ya hep ya hiç. Paktını belirleyeceksin ya da Batı Paktı'nda rolünü oynayacaksın ya da deklare edeceksin biz artık bundan sonra hukuka ve demokrasiye dönme ihtimali olmayan aktörleriz. Bizim karşımızda demokrasi tiyatrosu oynama diyorlar yani. Bir fazla uzadı bu oyun, fazla uzadı ve çok sıkıldık. Özetle Batı Paktı'nın liderliğine tekrar dönen Biden yönetiminin planlarında AKP ile stratejik ortaklık çizgisinde bir işbirliğini devam ettirmek gibi bir hedef yok. Taviz vermek gibi bir plan yok. Erdoğan'a yönettikleri planda sadece şu var, ya NATO çizgisinde demokratik, şeffaf, hesap verebilir, hukukun içinde kalan ve Avrupa Birliği'nde aday ülkeye yakışır şekilde yoluna devam eden bir ülke olacaksın ya da bizim hiçbir planımızda ne güvenlik, ne demokrasi, ne ekonomik, ne turizm, hiçbir planımızda olmadığını bilerek yoluna devam edeceksin sinyali verildi. Bu hafta size soracağım soru şu: Erdoğan rejimi hukuka, demokrasiye dönerek Batı Paktı'nda tekrar rol alıp ülkeyi normalleştirebilir mi? Dış politikasını bu çizgide devam ettirebilir mi? İsterseniz yorum sürecinde, yorum köşesinde bunları sizlerle tartışabiliriz. Ben size bu hafta Biden yönetiminin yavaş yavaş hangi sinyalleri verdiğini, Washington'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile birlikte eş güdümlü olarak hangi çizgide duracağını yorumlamaya çalıştım. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.